Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 3'de 1399 Hicri Kameri, 8 Cemadiyol Evvel 1442 ve Miladi 23 Aralık 2020 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avukat Sayın Sıtkı Ziran ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş ile ilgili kararı üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, velayet güneşinden Türkiye gündemi, İran'ın dünyadaki konumu adlı programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da korona kaynaklı ölüm sayısı azalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Rouhani, Trump'ın kaderinin Saddam'a benzeyeceğini belirtti. Mahmut Vaizi, tüm tarafların kayıtsız şartsız nükleer anlaşmaya dönmeleri gerektiğini söyledi. Irak, Şehit Süleymani ve Şehit El Mühendis için anma merasimine hazırlanıyor. Erdoğan, Amerika ve Avrupa ile yeni sayfa açmayı umuyoruz dedi. Ve Filistin direniş grupları ilk kez ortak tatbikat düzenliyor. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Sözcüleri açıklamasında COVID-19 salgınında can kayıplarının azalmaya devam etmesine rağmen son 24 saatte 153 kişinin daha maalesef yaşamını yitirdiğini ve 6.261 yeni vaka tespit edildiğini belirterek böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54.156'ya vaka sayısının 1.177.004'e çıktığını aktardı. COVID-19 hastalarından 5.419'unun durumunun ağır olduğunu da bildiren Lari, bugüne dek iyileşen hasta sayısının 914.194'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada koronavirüs vaka sayısı 78 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 1.726.000'i geçerken Amerika'da vaka sayısı 18 milyon ve korona kaynaklı ölüm sayısı 330.000'in üzerine çıktı.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Irak'ın devrik lideri Saddam'ın İran'a askeri savaş, Amerika Başkanı Donald Trump'ın ise iktisadi savaş dayattığını belirterek Trump'ın sonunun da Saddam'dan daha iyi olmayacağını vurguladı. Bugün Bakanlar Kurulu oturumunda Saddam rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı 8 yıllık savaşa işaret eden Cumhurbaşkanı Ruhani, İran milleti söz konusu askeri savaşta el ele vererek tek ses ve tek yürek Saddam'ı yendiklerini belirtti. Saddam sonunda yakalanarak idam edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, İran milleti direnişiyle, büyük bir kibirle bu milletin yenilmesini bekleyenlerin komplolarını boşa çıkardığını vurguladı. Bugün Amerika terör devleti uluslararası platformlarda sürekli hezimete uğradığını belirten Ruhani, Amerika ne zaman Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlara geldiyse geleneksel müttefikleri ona eşlik etmediklerini, Avrupalıların da Amerika'nın sözlerini kabul etmediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasının bir başka bölümünde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal edilen topraklarının kurtuluşu, Tahran ve Bakü arasındaki iktisadi ilişkileri olumlu etkilediğini, iki ülke Hudafer'in barajında su ve elektrik üretme konusunda anlaştıklarını ifade etti. Haf-Herat Demiryolu projesinin hizmete geçmesini de işaret eden Ruhani, söz konusu demiryolunun Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentine ve oradan da Orta Asya bölgesine ve Özbekistan'a bağlanmasını temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, tüm tarafların kayıtsız şartsız bir şekilde nükleer anlaşmaya dönmeleri gerektiğini ifade etti. Vaizi bugün muhabirimize yaptığı açıklamada bazı tarafların nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için son sıralarda yaptıkları açıklamalara tepki göstererek İran Dışişleri Bakanı'nın nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısında bazı Avrupalıların sunduğu ön şartlarına kesin ve güçlü şekilde yanıt verdiğini vurguladı. Vaizi İran Dışişleri Bakanı'nın kesin çıkışının ardından nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısının da sonuç bildirisinde anlaşmaya taraf ülkelerin hiçbir ön şartına da yer verilmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı sözlerinin devamında Rusya, Çin, AB, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısında Amerika'nın şimdiki başkanı Trump gittikten sonra dünyada yeni şartların gelişeceğini ve her şeyin de Trump öncesi döneme döneceğine vurgu yaptıklarını hatırlattı. Bu arada Mahmud Vaizi, Bakü-Erivan anlaşmazlığının çözülmesi için yardıma hazır olduklarını da duyurdu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, İran iki komşu ülke arasındaki anlaşmazlığın tamamen çözülmesine yardımcı olmaya hazırdır dedi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Tahran'da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki askeri çatışmanın son bulmasından sonra bölgede yeni koşullar oluşturuldu. Dolayısıyla ikili meseleler hakkında konuşmamız gerekiyordu dedi. Vaizi İran sınırını barış ve dostluk sınırı olarak nitelendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözlerine atıfta bulunarak, İran'da Azerbaycan'la olan sınırını dostluk ve barış sınırı olarak görüyor. Bugün bölge ülkeleri arasındaki dostlukların derinleştirilmesine ve İran, Rusya ve Azerbaycan arasındaki üçlü veya İran, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki toplantı dahil olmak üzere çok taraflı toplantılar yapmanın bölgedeki ülkeler arasındaki olası yanlış anlamaların çözülmesine yardımcı olabileceğine inanıyoruz ifadelerinde bulundu. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Vaizi, İran iki komşu ülke arasındaki anlaşmazlığın tamamen çözülmesine yardımcı olmaya hazırdır ifadesini kullandı. Vaizi, Şahin Mustafayev ile yaptığı görüşmeyi olumlu ve yapıcı olduğunu belirterek bu görüşmede iki ülkenin 16 Ocak'ta Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı üzerinde anlaştık. Bunun yanı sıra ikili işbirliği özellikle de ortak demir yolu projelerinin hayata geçirilmesi, baraj ve elektrik santralinin yapılması hakkında fikir alışverişinde bulunduk şeklinde konuştu. Salgın döneminde İran-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin bir gün bile kopmadığını belirten Vaizi, iki ülkenin tercihli ticaret anlaşmaları yapma konusunda da iyi ilerleme kaydettiğini bildirdi. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev de İran'ın ülkesine karşı yapıcı tutum ve desteğini takdir etti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. İran İslam Şura Meclis Kalkınma Komisyonu üyelerinden Sodef Badri, yüksek deneyim ve kabiliyetlere sahip İranlı mühendislik ve teknik firmalarının Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Karabağ Savaşı'ndan dolayı tahrip olmuş bölgelerin yeniden inşa projelerine katılmaya hazır olduğunu söyledi. Erdebil Milletvekilleri Konsey Başkanı ve İslami Şura Meclisi üyelerinden Badri bugün yaptığı açıklamada İranlı firmaların sanayi, maden ve tarım ve inşaat malzemelerinden tedariki ve teknik hizmetleri alanındaki deneyimlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sunmaya hazır olduğunu belirtti. Tahran'ın Karabağ tüm teşekküllü desteğine dikkat çeken Badri, İran'ın Karabağ münakaşasının çözümü için tutumunun net olduğunu ve mevcut durumda İran'ın işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasını desteklediğini vurguladı.
Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta şehit edilişlerinin 1. yıl dönümü dolayısıyla resmi ve devlet kurumlarının yanı sıra muhtelif halk kesimleri zafer kahramanları şehitlerini anmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda Irak'ta muhtelif caddeler, zafer kahramanları olarak adlandırılan Şehit Süleymani ve Şehit el-Mühendis'in posterleriyle süslendi. Irak'ın muhtelif vilayetlerinde bu büyük şehitler için düzenlenecek anma merasimleri bağlamında son hazırlıklar devam ediliyor. Şehit komutanların şehadetlerinin 1. yıl dönümü etkinliği için şehadet ve hakimiyet sloganı seçilmiş ve bu merasimlerde işgalcilerin ihraç edilmesi ve Irak'ın egemenliğinin geri alınması gerektiğine vurgu yapılacak. Kudüs Gücü eski komutanı Kor General Kasım Süleymani 3 Ocak sabah saatlerinde Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine gittiği Bağdat'ta Haçlı Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve 8 kişiyle birlikte Amerikan terörist güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düştü.
Devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani Bağdat'ta üst düzey Iraklı yetkililerle görüştü. El Alem televizyonundan haberine göre Komutan Kani Bağdat'ta temaslarda bulundu. Haberde Tuğgeneral Kani'nin üst düzey Iraklı yetkililerle Tahran ile Bağdat'ın ikili işbirliğine geliştirme yolları hakkında görüş tatilinde bulunduğu ifade edildi. Kudüs Gücü Komutanı bundan önce de defalarca Irak'a giderek bu ülkenin üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuştu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Stockholm Barış Anlaşması'na tek taraflı bağlı kalarak anlaşmayı yerine getirdiğini işaretle Suudi Koalisyonu'nun kendi yükümlülüklerini ihlal ettiği için eleştirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı ile İsveç'in Yemen Özel Temsilcisi Peter Simnibi bugün video konferans aracılığıyla Yemen'deki son siyasi gelişmeler ve insani durumu ele aldılar. Yapılan görüşmede Hacı, Suudi Koalisyon tarafından Stockholm Barış Anlaşması'nın ihlal edildiğini işaretle, uluslararası camianın takibiyle bu anlaşmanın tam şekilde uygulanmasını temenni etti. İranlı yetkili ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Yemen Özel Temsilcisi'nin barış planını ileri noktaya taşımak için verdiği çabalarını destekleyerek Yemen'de insani felaketin önlenmesi için askeri saldırıların son bulması gerektiğine vurgu yaptı. İsveç'in Yemen Özel Temsilcisi de İran ile İsveç'in birçok ortaklıklara sahip olduğuna ve Tahran ve Stockholm'u Yemen krizinin siyasi çözüm için verdikleri çabalara işaretle iki tarafın bu krizde aktif rol ifa ettiğini, bu bağlamda daha fazla koordinasyon sağlanmasını istedi.
İran ile Pakistan iş insanları sanal çalıştayda iki ülke arasında serbest ticaret mekanizmasının işletilmesi ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi zaruretine vurgu yaptılar. İran-Pakistan ekonomik münasebetlerinin geliştirilmesi başlıklı sanal çalıştaya Tahran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası ve Karaçi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, İran ve Pakistan iş insanları, Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Rahim Hayat Kureşi ve İran'ın Karaçi Başkonsolosu Ahmet Muhammed'i katıldı. Toplantıda İran ile Pakistan arasında ticaretin son durumu, iş insanları önündeki meseleler ve sorunlar, iki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret vizyonu, serbest ticaret ve barter ticaret mekanizmalarından kurulması dahil bu hedefi gerçekleştirme yolları ele alındı. Pakistan'ın Tarım Büyükelçisi bu çalıştayda İran ve Pakistan arasında son günlerde yeni sınır kapısının açılmasına dikkat çekerek iki ülke yönetimlerinden yeni sınır kapıları ve pazarlarının açılması için çaba gösterdiklerini söyledi. Hayat Kureyşi, İran ile Pakistan arasında serbest ticaret mekanizmasına ilişkin anlaşmanın son şeklini almak üzere olduğunu belirtirken, İran'ın Karaçi Başkonsolosu Muhammed'i iki ülkenin pazarlarını ve ortak işbirliği fırsatlarını tanıtma konusunda İranlı ve Pakistanlı firmalara yardıma hazır olduklarını belirtti.
İran Gümrük Genel Başkanı Mehdi Mir Eşrefi, geçen 9 ayda İran ile muhtelif ülkeler arasında toplam değeri 52 milyar dolar olan 110 milyon ton ağırlığında ticaret yapıldığını bildirdi. Mir Eşrefi bugün yaptığı açıklamada, geçen 9 ayda İran'ın ihracattan payının 25 milyar doların üzerine çıktığına temasla, bu sürede İran'ın en çok Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Afganistan'a ürün ihraç ettiğini söyledi. İran Gümrük Başkanı, korona salgınından ve Amerika'nın zalimce yaptırımlarından kaynaklanan koşullardan dolayı İran'ın dış ticaret hacminin bu rakamlara yükselmesinin ihracat alanında çalışanlar ve üreticilerin gayret ve çabasını gösterdiğini, ilerleyen aylarda bu rakamların daha da artacağını ifade etti. Mir Eşrefi aynı sürede İran'ın toplam 25 milyon ton ağırlığında ithalat yaptığını sözlerine ekledi.
MİT tırları davasında casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçundan yargılanan gazeteci Can Dündar, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. MİT tırlarının durdurmasına ilişkin davada yargılanan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile temin etmek ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlamaları ile 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı yapılan duruşmaya gazeteci Can Dündar'ın avukatları katılmadı. Duruşmada müdahil Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı avukatları temsil etti. Can Dündar 2017 yılında Suriye'ye giden MİT tırlarını haberleştirmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde 4 saat süren Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili hak ihlali kararına ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'a ilişkin tutukluluğu sonlandırın kararıyla ilgili şunları söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi terörle ilgili Türkiye'den giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün verdiği kararda Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.
AK Parti grup toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve Avrupa ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi. Yeni yılda Amerika ve Avrupa ile olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz diyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Çok yönlü siyasi, ekonomik ve askeri İşbirliklerimizi Amerika ile köklü bağlantılarımızın da alternatifi olarak görmüyoruz. Amerika'nın yeni başkanı Biden'ın Türkiye-Amerika ilişkilerine gereken ilgiyi de göstereceğine inanıyorum. Avrupa Birliği'nin de Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Bize bir adım gelene biz koşarak gittik. Bugün de aynı iyimserliği muhafaza ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz ve S-400 sistemi alımı üzerinden Ankara'nın kendi ortaklarının çifte standartlarına uğradığına temasla Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Ankara ile Washington ilişkileri için gereken özene göstermesini temenni etti.
Gazze şeridindeki Filistinli gruplar ortak harekat odası ilk kez direniş gruplarının ortak tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Gazze'deki Filistinli Gruplar Ortak Harekat Odası bugün bir açıklama yaparak, Filistinli direniş grupları arasında ortak işbirliği ve çalışma çerçevesinde sürekli şekilde savaşa karşı hazırlıklı olmak için bu grupların ilk kez ortak askeri tatbikat düzenlemek için hazır olduklarını deklare ettiklerini duyurdu. Açıklamada tatbikatın detayları ve düzenlenme zamanının ilerleyen tarihte açıklanacağı ifade edildi. Sema Haber Ajansı daha önce Filistinli direniş gruplarının gelecek pazar günü Gazze'nin muhtelif noktalarında Rükn-e-Şedid adında büyük ortak tatbikat düzenleyeceklerini duyurmuştu.
Amerika'nın işgal rejimi İsrail'e normalleşmesi karşılığında Endonezya'ya 1 milyar dolarlık portföyünü iki katını çıkarma rüşvet teklifinde bulunduğu bildiriliyor. Bu bağlamda yapılan açıklama Amerika hükümetinin dış ülkelerdeki yatırımlarını düzenleyen Amerikan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu'nun Adam Bohler tarafından yapıldı. Amerika son dönemde Arap ve İslam ülkelerinden İsrail'e normalleşmesi için girişimlerine yoğunlaşmış durumda. Şimdiye dek Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Sudan, Kosova gibi ülkeler İsrail'le Amerika arabuluculuğunda normalleşme anlaşmasına vardı.
Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinden Muhtar El-Musevi yaptığı açıklamada Amerika Başkanı Donald Trump'ın Blackwater'lı savaş suçlularını affetmesinin Iraklıların kanının değersiz sayılması ve göz ardı edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump bugün 2007 yılında 14 Iraklı sivili katlettikleri için uzun süreli hapis cezasına çarptırılan Amerikan Blackwater firmasının 4 sözleşmeli personelinin affı için bir kararname imzaladı. Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinden Muhtar El-Musevi, Şafak News'a yaptığı açıklamada Trump'ın bu kararının Amerikalılar tarafından Irakların öldürülmesi ve ülkenin altyapısının sözde askeri yanlışlıklar adı altında tahrip edilmesinin kasıtlı olduğunu gösteriyor dedi.
Ve Fransa'nın Puy-de-Dôme bölgesinde aile içi şiddet ihbarı alan polisler olay yerinde silahlı saldırıya uğradı. 3 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı. İhbarı alan polisler olay yerine gidince saldırgan polislerin teslim ol çağrısına ateş ederek karşılık verdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Pakistan'ın İsrail'e normalleşmeye kesin tavrı başlığını taşıyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Siyonist rejimi İsrail'le ilişkileri normalleştirmek için her türlü baskıya rağmen İslamabad'ın İsrail'i asla resmiyete tanımayacağını vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Multan kentinde muhabirlere yaptığı açıklamada bu ülkenin Siyonist rejim İsrail'le ilişkilerini normalleştirenler safına katılmak için her türlü baskıyı bir kez daha reddederek emirlikler tarafına belirttikleri gibi Filistin meselesinin sürekli olarak çözümlenmesini ve İsrail'i asla resmiyete tanımayacaklarını duyurduklarını belirtti. Kureyşi, Pakistan'ın uzlaşma planı ile ilgili her türlü baskıyı da kabul etmediğini, Filistin ve Keşmir halkına destek konusunda kesin ve açık tutuma sahip olduğunu ifade etti. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin Siyonist rejimi İsrail'le uzlaşma ve normalleştirme ile ilgili her türlü planı açıkça reddetmesi ve gayrimeşru rejimi resmiyete tanımamasına dair sözleri de bizzat kendisinin son Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ardından burada yapılan görüşmelerin korsan rejim İsrail'i her türlü aşağılayıcı siyasi ve ekonomik ilişkileri de normalleştirme konusunda bazı tahminlerin de ardından gündeme gelmişti. Amerika'nın bazı Arap ülkelerine gasıp Siyonist rejim İsrail'i ilişkileri normalleştirme baskıları anından Beyaz Sarayı'nda çapını genişleterek diğer ülkelere de bu rejimle ilişkileri de normalleşme siyasetini izlemek bağlamında Pakistan yönetiminin de normalleşme politikaları doğrultusunda atılacak adımları gündemine aldığı tahminleri yapıldı. Fakat Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin Multan'da muhabirlerin sorularına verdiği güçlü yanıt, Pakistan'ın kesin siyasetine mazlum Filistin halkının ülkülerine destek ve Siyonist rejimiyle her türlü uzlaşmayı da reddetmesini gözle göz önünde sererken, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde ise yapılan görüşmelerin ekseni etrafında bazı medya çevrelerinde çıkan söylentilere de kesin bir karşılıktır. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerine İslamabad'ın Siyonist rejimine ilişkileri asla normalleştirmeyeceği ve korsan rejime resmiyeti tanımayacağına dair sözlerinden önce Pakistan'ın Filistin ülkelerine tam desteği ve savunma konusunda geri dönüş yaptığına dair söylentiler gündeme geldi. Bu bağlamda yapılan spekülasyonlar Pakistan halkında İslamabad'ın İsrail rejimiyle uzlaşma konusunda bazı endişelere de yol açmıştır. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki son günlerinde tüm araçları ve siyasetleri kullanmasına rağmen korsan rejim ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri de normalleşme meselesi Washington için ciddi bir soruna dönüşmüştür. Zira bu ülkenin korsan İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme bağlamında diğer ülkelere yönelik tehdit, şantaj ve teşvik siyasetleri Washington ve Tel Aviv'in amaçladığı hedefleri gerçekleştiremedi. Washington'un tüm tehdit, baskı ve şantaj ve rüşvet siyasetlerine rağmen sadece Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fars yetkilileri korsan rejimiyle ilişkileri normalleştirme siyasetini izlemeye başladılar. Üstelik onların aldığı bu karar tümünün ülke çapında birçok itiraz ile karşı karşıya geldikleri bir ortamda alındı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin de Abu Dhabi'ye yaptığı ziyaretin ardından Amerikan medyası tarafından Pakistan'ın da yıllık maddi yardımlarına karşı Washington'un baskılarına teslim olarak korsan İsrail rejimiyle ilişkilere normalleşme siyasetini izleyeceği tahminlere gündeme gelmiştir. Fakat İslamabad'ın Beyaz Saray baskıları altında Filistin halkının yaralanan haklarına da destek siyasetlerinin ilkelerinden vazgeçmeyeceği ve işgal rejimi İsrail'i de resmide tanımayacağı Şah Mahmud Kureyşi'nin sözleriyle de açıkça gözler önüne serilmiştir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Maduro'nun eski milletvekillerinin suçlarını incelemesi talebiyle ilgili. Aralık 2020 tarihinde Venezuela Meclis seçimlerinin gerçekleşmesiyle yasal Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun desteklediği adaylar meclis seçimlerinde kesin zafer kazanmasıyla birlikte muhalefet kanadı büyük bir yenilgi aldı. Şimdi Maduro eski mecliste çoğunluk olan muhalefet üyelerinin sorgulanmasını istiyor. Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro seçilen meclis üyeleri arasında yaptığı konuşmada eski milli meclis girişimlerinin bir nevi yenilgi ve başarısızlık olduğunu işaretle yeni parlamento üyelerinin Venezuela halkını eski temsilciler tarafından işlenen suçlar ve yolsuzluklarla ilgili bilgilendirmeleri gerektiğini söyledi. Maduro ayrıca yeni milli meclisin eski milli meclis temsilcilerinin işledikleri suçlar hakkında denge oluşturmak ve cezai ve idari gerekli dosyalar açmak için gerekli süreye sahip olduklarını da vurguladı. Venezuela eski ulusal meclisi üyelerinin suçları farklı meselelerden oluşuyor. Bunlardan biri yasal suçlardır. Juan Guaido'nun çoğunluk muhalefetin liderliğini yaptığı ve başkanlığını yürüttüğü eski meclis, feshedilmesinin açıklanmasına rağmen çalışmalarına devam etti ve Venezuela anayasasının ihlali sayılan bazı illegal girişimlerle yasalar onayladı. 2017 yılından itibaren Kurucular Meclisi Venezuela'da yasa çıkaran meclis olarak çalışmalarına devam etti. Gerçi Milli Meclis kendi oturumları ve tasarıları onaylamaya devam etti. Fakat bu oturumlar ve onaylanan tasarıların hiçbiri yasal yönü yoktur. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Areaza'nın belirttiğine göre Ulusal Meclis 5 yıl boyunca darbe için bir ortama oluşmuştu. Tüm bunlardan daha da önemlisi birçoğu Batı yanlısı sağcı kesim olan eski meclis üyelerinin mali yolsuzlukları ve görevi kötü kullanmalarıdır. Bu bağlamda iki çeşit suç işlenmiştir. Birincisi eski temsilcilerin mali yolsuzluklarıdır. Öncelikle muhalefetin lideri olan Juan Guaido bu konuda başlıca suçludur. Venezuela Sayıştayı Mart 2019'un sonlarında Guaido'nu mali yolsuzluk suçundan 15 yıl boyunca devlette her türlü görev ve pozisyonda bulunma hakkından mahrum etti. Venezuela Yargıtay Başkanı ve Ahlak Kurulu Başkanı Elvis Almoroso'nun belirttiğine göre Guaido kendi gelirleri konusunda yanlış bilgiler vermiş ve ayrıca dışarıdan da mali destek almıştır ve bunları sorumlu kuruma bildirmemiştir. Guaido, Venezuela muhalefet lideri 90 yurt dışı yolculuğu yaparken bunun için kişisel olarak gerekli maddi imkanından yoksundur. Bu yüzden bunca yolculuğun masraflarının nasıl karşılandığı belli değildir. Tabii ki Amerika, Guaido'nun başlıca destekçisi olarak kendisine önemli miktarda para yardımında bulunmuştur. Ve bu da yani Maduro hükümetini devirmek için yabancı bir ülkeden mali destek alması ise başlı başına bir suç teşkil ediyor. Guaido'nun da aralarında olan eski meclis üyelerinin suçları ayrıca güç kazanmak için siyasi suçlar işlemeyi de kapsıyor. Bu bağlamda Guaido eski Milli Meclis'in sağcı üyelerinin desteğini de alarak bazı ülkeler ve firmalara imtiyazlar vermekle kendini meşruiyet ve makbuliyet kazandırmaya çalıştı. Venezuela'nın yargı makamları 6 Eylül 2019'da Juan Guaido'nun ülke çıkarlarına ihanet gibi ciddi bir suçlama ile karşı karşı olduğunu duyurdular. Maduro döneminde Guaido'nun petrol zengini Esquibo bölgesini Guan ülkesine ve bazı çok uluslu firmalara vererek onlardan siyasi destek almaya çalışması nedeniyle Venezuela Başsavcısı bürosundan Guaido'ya karşı suç duyurusunda bulunulması istendi. Tabii ki Guaido'nun bu hareketi son yıllarda Amerika'nın Guaido'yu Venezuela Cumhurbaşkanı olarak dayatmaya ve solcu muhalefet hükümetini devirme çalışmaları için büyük bir yenilgi beraberinde getirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Sevgili dinleyicilerimiz, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 2016 yılından bu yana Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını açıkladı değerli dinleyiciler. HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisi hakkında derhal serbest bırakılması gerektiği yönündeki kararı ardından yaptığı bir paylaşımda bu kararın Türkiye'de hukuk ve adalet düzeninin yok edildiğini gösterdiğini belirtti. Şimdi bu haberden yola çıkarak HDP'ye yönelik baskıların devamında ve tabii dışarıdan gelen tepkileri konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bizimle birlikte. Sıtkı Bey, hoş geldiniz efendim.
Sağ olun, eksik olmayın efendim.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. İlk önce bir avukat olarak siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını nasıl değerlendirirsiniz?
Efendim, bu karar mahiyeti itibariyle özgürlükçü bir lehe bir karar olduğu için
evet.
Olumludur, yani desteklenmesi gerekir. Malumunuz olumlu kararlar ile olumsuz kararlar aynı değildir. Mesela bir olumsuz kararda belki usulen bir yanlışlık olmuş, belki hak zaman aşımına uğramış olabilir, başka mevzular olmuş olabilir. O hukuk sistemi bu hakkı değişik sayıklarla tanımıyor olabilir. Türkiye'nin iç işleri meselesi sayabilir. Fakat lehe olan kararlar herkesi bağlayıcıdır. Hemen uyulması lazım. Bu açıdan bu karar sadece ahim için demiyorum. Tüm mahkemeler, yeryüzündeki tüm mahkemelerin tahliyeye ilişkin, hakkın tanınmasına ilişkin olumlu tüm kararlar, olumlu şeyler aynı zamanda barışa, adalete hizmet eder. İnsanlığa hizmet eder. Herkesin uyması gerekir.
Böyle. Doğrudur. Şimdi efendim, hükümet tarafından, özellikle iktidar partisi tarafından bu kararlar Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek gibi bazı yorumlarla yorumluyorlar. Tabii siz de demin ifade ettiniz, iç işlerine müdahale gibi gözüküyor ama siyasi anlamda buna ne kadar uyulmasını siz tespit ediyorsunuz?
Şimdi Türkiye'de, Türkiye ideolojik bir devlet, Kemalist rejimle yönetilen bir ülke. Hükümetler, zihniyetler değişse de, ister CHP eskiden, yani sol olarak nitelendirirler ki solla da, hakkı solla da alakası, gerekse sağ veyahut tırnak içinde İslamcı olarak kendini tanımlayan AKP, ki bana göre bu İslamcılığı tüketten kullanan bir zihniyet ve iktidar. Haliyle yani Türkiye'nin burada olumsuz anlamda iç işlerine müdahale değil, tam tersine özgürlüklerin önünü açan bir karar. Türkiye zaten taraf. Şimdi kaidesi var. Ahde vefa nedir? Ahde bir anlaşma olur, bir söz olur, bir karar olur, imza olur. Ona uyma yükümlülüğü var. Bu fertler için de geçerli, bu topluluklar için de, devletler için de. Ahde vefa göstermeyenlerin, yani yaptığı imzaladığı anlaşmalar, sözleşmelere uymayanlar itibarsız olarak kabul edilir ve güvenilmez diye not düşülür. Yani tarih böyle yazıyor. Haliyle güvenilir insanlar verdikleri söze uyarlar. Haliyle Türkiye ahime taraftır. Yani ahim Türkiye icbar etmiyor. Türkiye gönüllü olarak ben ahimin kararlarını kabul ediyorum. Avrupa Birliği müktesebatını kabul ediyorum. Ayrı bir kurum olan Avrupa Parlamentosu'na da üyedir. Oranın kararlarını, tavsiye kararlarına uyarım diye kendi kendine bağlamış bir ülke. Şöyle olmuş olsaydı, yani aleyhe bir karar olsaydı, Türkiye'yi sıkıntıya sokan bir karar olsaydı veyahut uygulanmasında maddi bir imkansızlık olan bir şey olsaydı, öyle bir şey istenir ki mesela uyması zor olur. Öyle bir şeydir. Bir insanın dışarı bırakılması, bu insana suçlu değil, adam öldürmemiş, suçüstü yakalanmamış, yüz kızartıcı bir suç işte. Sadece ahim kararında belirtildiği üzere siyaseten tutuklanmıştır. Yani Türkiye'de dedik ya, başa dönelim, vasayet dudakları değişmiyor aslında. Rejimdir, fakat kullandığı argümanlar ve evet, aktörler değişiyor. Daha önce Kemalist vasayet diye bir tanımlama vardı. Sonra Gülen cemaati güçlenin de, ya Gülencilerin vasayeti işte, devlette etkindirler. Ve bunda doğru olma, yani kısmen doğruydu. Tam doğru olmadı. Nerede anlaşıldı? Tasfiye edildiler. Demek ki o kadar güçlü olsaydı tasfiye edilemezlerdi. Şimdi de vasayet Erdoğan ve AKP üzerinden yürüyor. Tabii AKP'nin bileşenleri de var. Yani iktidarın gayri resmi ortakları, MHP var, başka odaklar var. Yani bu iktidar odağı hali hazır Türkiye'ye iyi gelebilecek lehe olan şeyleri maalesef görmezlikten geliyor. Daha bir hafta önce Erdoğan şöyle dedi: biz Avrupa Birliği'ne yani namzet üye ülke, yani evet, aday ülkeyiz üyeliğine, biz yolumuz budur, yani yerimiz batıdır diye kendisi söyledi, Avrupa'dır diye kendisi. Şimdi de ben uymuyorum diyor. Böylesi bir rahat, yani bir Demirtaş iki defa Cumhurbaşkanı adayı oldu, bir partinin genel başkanıdır, herhangi bir kriminal işe bulaşmamış deniliyor ki dolayısıyla herkes suçlanabilir, hep mi suçlanabiliriz? Hı hı. Yani başkaları da başka şeylere vesile olmuş olabilir. Fakat illiyet bağının net, kesin, doğrudan olması lazım. Ceza hukukunu bunu gerektirir. Yani doğrudan siz bir şeye bulaşmamışsanız, doğrudan illiyet bağınız yoksa, o işten hukuken yani ceza hukuku bakımından sorumlu tutulmanız zor. Fakat ahlaki olarak, siyasi olarak sorumluluk o ayrı bir şeydir. O ne sandığa yansır, başarılı başarısızlık olarak, halkın desteği olarak veyahut memnuniyetsizliği olarak yansır. O ayrı bir şeydir.
Bu karar sizce hapiste bulunan gazetecilerle ilgili de yani onlara da bağlayabilir mi acaba?
Zaten tartışma odur. Zannedilir ki bağlamaz. Bağlar tabii ki. Mesela şöyle bir örnek verelim. Yani diyelim ki İsrail'in politikası Filistinlilerin aleyhinde bazı sonuçlar doğuruyor.
Evet.
İsrail'in işte savaş suçu işlediği, işte işgalde bulunduğu, yerleşim yerlerinin hukuksuz olduğu dediği zaman tüm yerleşim yerlerini kapsar. Yani her biri için ayrı ayrı karar almaya gerekiyor. Burada da deniliyor ki siz Kürt siyasilere karşı hukuku araçsallaştırmışsınız, bir araç olarak kullanıyorsunuz. Sizin hukukunuzun standartı evrensel, ilahi, tabi hukuka uygun değildir. Onları cezalandırmak için mahkemeleri kendinize birer aparat olarak kullanıyorsunuz. Yani arayüz olarak kullanıyorsunuz. Haliyle mesele zaten dediğimiz gibi görünen bir şeydir. On binlerce şu anda HDP'li ve başkaları da, gazeteciler, gençler, kadınlar. Aynı şey Gülen cemaati için de geçerli. Onlardan birebir suça bulaşanlar diyelim ki 15 Temmuz'a ayrı, fakat hiçbir alakası olmayan, illiyet bağı olmayan o askeri darbe teşebbüsünden habersiz, sadece Gülenci diye, Gülen cemaatine yakın, sempatizan diye on binlerce insan içeride. Aynı şekilde yani devletin ceza hukukuna ilişkin kriterleri uygulamadığı, çok dolaylı yollardan giderek insanları mağdur edip terör örgütünün üyesi, yöneticisi, taraftarı yardım etmiş gibi ad etmesi burada bir kısmı açıktan, bir kısmı da zımnen dolaylı olarak zikredilmiş oluyor bu kararda.
Doğrudur. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Sıtkı Bey.
Teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Demirtaş'ın tahliye kararı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı üzerinde söyleşimizi ve analizleri sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İranlı bilim adamlarının ürettiği koronavirüs aşısında insani test aşamasına geçildiğinin açıklanması, Hatemul Enbiya karargah komutanı General Said Muhammed Asr'ın karargaha bağlı Sadra firmasının ikinci dev petrol tankerini inşa ettiğini açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dini İlimler Merkezleri Başkanı Ayetullah Alireza Arafi'nin din adamlarının halkları istikbarın dayattığı acılardan kurtarması gerektiğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Dini İlimler Merkezleri Başkanı Ayetullah Alireza Arafi, ulema ve din adamları ve din ilimler merkezlerinin Afganistan milletini küresel istikbarın dayattığı acılardan kurtarmakla yükümlü olduğunu belirtti. Kum kentinde Ayetullah Muhakkık Kabuli'nin ailesiyle görüşen Dini İlimler Merkezleri Başkanı Ayetullah Alireza Arafi, Afganistan'ın gani, köklü, maneviyatı ve inancı ve ahlakı yüce bir millet olduğunu belirterek, Afgan halkının Sovyetler Birliği ordusuna karşı sergilediği direnişin takdire şayan olduğunu belirtti. Afganistan'ın İslam dünyasında önemli konumuna işaret eden Ayetullah Arafi, Afganistan'da Şia ve Sünni alimlerin İslami anlayış temelinde taammülünün başka İslam ülkeleri için emsal teşkil ettiğini, Afgan ulemanın öncülüğünde bu ülkede mezhepler arasındaki dayanışma, bu ülkenin seçkin özellikleri arasında yer aldığını vurguladı.
İtilat gazetesinde hükümet sözcüsü Ali Rabi'nin İran'da koronavirüsten ölenlerin oranında %50 gerileme yaşandığını duyurması, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Korsan İsrail rejimi tarafından estirilen teröre karşı en iyi yolun geniş kapsamlı direniş olduğunu duyurması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın Şehit General Kasım Süleyman'ı hakkında değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Şehit General Kasım Süleymani'nin Amerika'nın emperyalist planları karşısında büyük bir güç sayıldığını, bu yüzden düşman tarafından şehit edildiğini belirtti. Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümü eşiğinde El Ahd haber sitesine demeç veren Şeyh Kasım, deriniş ekseninin Şehit Kasım Süleymani önderliğinde elde ettiği başarılar ve zaferlerin Şehit Süleymani'nin halkın kalbinde taht kurmasına sebep olduğunu belirtti. Deriniş hareketinin fedakarlıklarla kendi yoluna devam edeceğini kaydeden Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın güçlü ve hazırlıklı bir şekilde mücadelesini sürdüreceğini, Siyonist işgalcilere karşı savunma ve caydırıcı gücünü korumaya devam edeceğini vurguladı. Bilindiği üzere geçen 3 Ocak tarihinde Irak yetkililerinin resmi daveti üzerine bu ülkeye giden Kudüs Güçleri Komutanı Şehit General Kasım Süleymani, Bağdat Havalimanı yakınında Amerikalı teröristlerin düzenlediği hava saldırısında Haçlı Şabi Komutanı ve beraberindeki 8 mücahitle beraber şehit düşmüştü.
Hemşeri gazetesinde İranlı bilim adamlarının ilk kez beyin ve meme kanserlerinin aşısını ürettiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı bilim adamları yeni bir başarıya imza atarak Batı Asya bölgesinde ilk kez beyin ve meme kanserleri için aşı üretti. Konu hakkında açıklama yapan Urumiye Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Başkanı Nevruz Delirej, merkezde 20 yıldır kanserli hücrelerin üzerinde araştırma yaptıklarını belirtti. Delirej, beyin kanserinin tehlikeli kanser türlerinden biri olduğunu, ürettikleri aşıyı 3 yıldır klinik aşamada test ettiklerini, test sonuçları olumlu olduğunu kaydetti. Delirej, bu aşamada 10 ila 15 hastayı tedavi altına aldıklarını ve aşıyı alan hastalarda tam iyileşme tespit edildiğini ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsçe'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsçe'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsçe'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bazen bir hemşirenin tebessümü, kalbi solan bir hastaya yeni bir canlılık kazandırıyor. Allah'ın bazı melekleri yeryüzünde insan kılığında bulunuyor. Onlar beyaz elbise içinde hastaların yanı başına geliyor ve onların acılarına merhem oluyor. Bu meleklerin adı hemşiredir. Kalpleri sevgi ve şefkat dolu, yürekleri sabır ve direniş dolu ve tebessümleri hastaların kaygılı ve yorgun gözlerine huzur veriyor.
İran takviminde esaret günlerinde İmam Seccad Aleyhisselam'ın hastalığıyla ilgilenen ve Ehl-i Beyt'in esir düşen çocuklarının acılarını büyük bir sevgi ve şefkatle merhem olan Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha veladet günü Hemşireler Günü olarak adlandırılmıştır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei her yıl bu bereketli günde Hazreti Zeynep'i ve fedakarlıklarını saygıyla anarak vatandaşların ilgisini sevgili hemşirelerin emeklerine çekiyor. Bu yıl yine her yıl olduğu gibi Ayetullah Hamenei televizyon kanallarından canlı yayınlanan konuşmasında hemşirelerin gününü kutlayarak onları hastaların rahmet meleği niteledi. Ayetullah Hamenei bu tabir gerçek bir tabir olduğunu ve asla abartılmadığını vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei geçmiş yıllarda da birçok kez hemşirelerden ilahi rahmet melekleri şeklinde söz etmiş ve bu emektar kesime yönelik özel kalbi saygısını beyan etmiştir. Ayetullah Hamenei bu yıl yaptığı konuşmada hemşirelerin değerli çalışmaları hakkında şunları kaydetti. Hemşire hem hastanın cismi hem de ruhu ile ilgilenir. Hastanın cismi açıdan iyileşmesinde hemşire hekimin yar ve yardımcısıdır ve hekim her ne kadar becerikli ve güçlü olursa olsun hemşirenin yokluğu hastanın iyileşmesini ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirebilir. Bu rol çok önemlidir. Hemşireler hem hastanın cismi açıdan iyileşmesine yardımcı olur hem de iyileşme sürecini hızlandırır ve bazı durumlarda hatta mümkün hale getirir. Hem hastanın canını, ruhunu ve sinirini teselli eder ve bir tebessümle, sıcak bir sözle, şefkatli bir hareketle hastada iyi duyguları oluşturur ve ruhunu etkiler.
Hasta bakıma muhtaç olan insandır. Hastanın acısı derdi vardır. Bazen derin yaralar, acı veren kırıklar insanı hasta ederek şefkatli bir şekilde yardıma muhtaç hale getirir. Bu durumda hasta çaresizdir ve hatta eşi, evlatları, ebeveyni yanı başında değilken bu durumda tek umudu önce Allah ve sonra hemşiredir. Hemşire adeta ilahi rahmet meleği gibi yanına gelir ve acılarına ve cismi ve ruhi sıkıntılarına çare olur.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, hemşirelerin hastaların iyileşmesinde ifa ettikleri rolün önemini şöyle açıkladı. Hemşireler hekimlerin ortak ve yardımcısıdır. Hemşirenin bakımına ihtiyacı olan hasta, hatta en yetenekli hekim yanı başında olursa ve gerekli talimatı verirse, fakat bu talimatı yerine getirecek bir hemşire onun yanında olmazsa, tabii ki iyileşme süreci çok zorlu geçer. Yani hemşirenin hastalığın iyileşme sürecinde rolü çok önemli ve büyüktür. Ve eğer hemşire olmazsa hatta hasta iyileşmeyebilir. Bunu hakikaten önemsemek gerekir. Zira gerçekten de çok önemlidir.
Hasta insan bazen cismi ve ruhi zafiyet yüzünden yorgun ve bitkin olabilir. Oysa hastanın cismi açıdan iyileşmesi için ruhi açıdan güçlü ve sağlam olması gerekir. Bu tür durumlarda yine hemşireler sınırsız sevgi ve şefkatleriyle adeta bir bahçıvan misali, bahçedeki solan çiçekleri ve kırılan dalları onarmakla hastalara umut ve sağlık aşılar. Bazen bir hemşirenin basit bir tebessümü hastaya yeni bir canlılık kazandırır. Peki bu tebessüm nerede hesaba katılır? Kim bu tebessümü fark eder? İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'ye göre bu emekleri ve çabaları Allah-u Teala unutmaz ve ilahi katta hesaba tutulur.
Ayetullah Hamenei, insanların birbirine karşı sevgi ve şefkatle davranmalarını, İslam'ın güzel öğretisi ve Kur'an-ı Kerim'in buyruklarından biri olduğunu belirterek şöyle buyurmakta: hemşire, hastanın acısını paylaşan, ona moral veren ve şefkatle davranan kişidir. Bu, İslami yüce değerlerden biridir. İslam dininde insanların gönül birlikteliği ve birbirine şefkatli davranmaları önemli taalimden biri sayılır. Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi'nin 29. ayetinde "İnsanlar birbirine karşı rahimdir, şefkatlidir" diye buyurmuştur. Bu sadece hastalar için geçerli değil, tüm insanlar için geçerlidir. Herkes birbirine sevgi ve şefkatle davranmalıdır ve hemşireler bunu yapan insanlardır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında hemşirelerin sunduğu hizmetin ve yaptıkları çalışmaların zorluğuna işaretle şöyle dedi: hemşireler bunun için kendilerini, morallerini hazırlıklı hale getirir. Onlar yorulur, işleri hakikaten çok da yorucudur. Fakat onlar buna katlanır. Bir hastaya tebessüm etmeleri gerektiği zaman tebessüm eder. Bu önemli İslami değerlerden biridir ve İslami tavsiyelerden biri sayılır. Gerçekten de bir insanın acılarını hafifletmek için çaba harcamak, beşeri yaşamın en güzel manzaralarından biridir.
Öte yandan son bir yılda koronavirüs salgını yüzünden hemşireler başta olmak üzere sağlık personelinin işi daha da ağırlaştı. Rahmet melekleri bu ölümcül virüsle mücadele etmek için özel kıyafetleri kullanmak, ellerini ve yüzlerini sürekli örtmek zorunda kaldılar. Hemşireler sürekli maske ve yüzlerini kapatan camdan gözlükler ve maskeleri kullanarak gün boyunca koronavirüs hastaları ile ilgilendiler. Bu ölümcül salgın hastalığı hemşirelere hizmet sunmaktan alıkoymadı ve bu kesim vatandaşların sağlığını korumakta en ön safta yer aldı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei koronavirüs salgını sırasında hemşirelerin çalışma şartları daha ağır ve daha ızdıraplı olduğunu, zira koronavirüs hastalığına yakalanmaları ihtimali yüksek olduğunu belirterek şöyle devam etti: hemşirelerimiz hastanelerde çok önemli faaliyetlere imza attılar, önemli manzaraları yarattılar ve insanı hakikaten hayrete düşüren fedakarlıkları sergilediler. Sevgili hemşirelerimiz koronavirüs salgını döneminde daha ağır ve daha ızdıraplı şartlarda büyük bir iş becerdiler. Üstelik bu insanların bu salgından etkilenme riski de vardı ki bu da Bu işi çok daha zorlaştırıyor. Ancak hemşirelerimiz koronavirüs salgını döneminde kendileri tehlike altına olmalarına karşın çalışmalarını sürdürdü. Bizim sevgili hemşirelerimiz bu süre içerisinde hakikaten büyük bir işi başardı.
Hemşirelerin bu dönemde verdikleri mücadele onları halkın gözünde daha onurlu ve daha şerefli hale getirdi. Vatandaşlar bazen hemşirelere çiçek vererek bazen de sosyal paylaşım sitelerinde güzel ve şükran dolu mesajları ile bu kesime karşı teşekkürlerini ortaya koydular. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bağlamda da şöyle dedi. Bu süre zarfında sergilenen bu çabalar hemşireleri halkın gözünde onurlu yaptı. Bu salgından önce insanlar belki hemşirelerin işini pek önemsemiyordu. Ancak koronavirüs salgınında insanlar hemşirelik mesleğinin ne denli büyük bir iş, ne denli önemli bir çalışma olduğunu, içinde nice yüce değerler taşıdığını anladılar. Bu yüzden hemşireler halkın gözünde daha onurlu ve daha şerefli hale geldiler. Ancak bu da yetmez.
Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında yetkililerin de hemşirelerin bunca fedakarlığına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirme zaruretine vurgu yaparak şöyle ekledi. Bu alanda yapılacak çalışmalardan biri hemşirelik hizmetlerinin tarifeye bağlanmasıdır. Ayetullah Hamenei bu yönde çıkarılacak yasanın hemşirelerin yararına olacağını belirterek yetkililere bu yasayı uygulamadıkları için sitem etti ve yasanın derhal uygulanmasını istedi.
Ayetullah Hamenei ayrıca yetkililere hitaben 30 bin hemşirenin istihdam etme yönündeki talebini hatırlatarak şöyle dedi. Hemşire istihdamı çok zaruri ve iyi çalışmalardan biridir ve ciddiyetle yerine getirilmesi gerekir. Gerçi son günlerde bu yönde bazı çalışmalar yapılmıştır. Böylece hemşirelerimiz gönlü rahat bir şekilde görevlerini yerine getirir ve ailelerinin de içi rahat olur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei konuşmasının sonunda koronavirüs salgını sırasında hemşire yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve hayatını kaybeden hemşirelere de Allah'tan rahmet ve yüksek dereceler niyaz etti ve tüm hemşirelere başarılı bir hayat ve dünya ahiret saadet dileğini dile getirdi.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki bazı önemli haberlerini sizlere aktarmaya çalışacağız.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti.
Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımları.
HDP'ye karşı baskıların artması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta 17 Aralık Perşembe günü Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi bir heyet başkanlığında Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenledi. Iraklı heyeti bu ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi'ye sunulan yazdığı mektupta onu Ankara'ya davet etmişti. Irak ve Türkiye iki komşu ülke olarak 370 kilometre kadar ortak sınıra sahiptir. Ancak iki ülkede birçok ihtilaflar yaşamaktadır. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi'nin Türkiye ziyaretinde taraflar arasındaki ihtilaflar ve ilgi duydukları konular ele alındı. Irak parlamento üyesi Cemal Kucer'e göre bu konular petrol, sınır bölgelerin güvenliği, su sorunları, PKK'nın Irak Kürt bölgesel yönetimi bölgesindeki varlığı, yatırım ve ticaret, ayrıca blok edilmiş paralar ve hesaplarla ilgiliydi.
Petrol alanında Irak ve Türkiye arasında yaşanan belli başlı anlaşmazlıkların nedeni ise Ankara'nın Irak Kürt bölgesel yönetiminin yasa dışı petrolünün Ceyhan boru hattı üzerinden ihracatını desteklemesidir. Buna rağmen her türlü petrol ihracatının Bağdat merkezi hükümeti izniyle yapılması gerektiğini düşünen Irak hükümeti bu hususu büyük bir sıkıntı olarak görmektedir. Böylece Irak-Kürt bölgesel yönetimi ve Bağdat arasında da ciddi ihtilafların söz konusu olduğu söylenmelidir. Bağdat ve Ankara arasındaki önemli meselelerden biri de sınır güvenliğidir. Teröristlerin ve terör unsurlarının sınırlardan ülkeye sızmaları ve terör eylemlerinde bulunmaları Irak'ın başlıca kaygı kaynaklarından biri olmuştur. Bu durum özellikle de Türkiye sınırı ile ilgili noktalarda daha da kaygı verici bir seviyededir. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi ise Recep Tayyip Erdoğan'la düzenlenen sınır güvenliği ve terörizm konusundaki oturumunda da ülkesinin Irak topraklarının komşu ülkelerine yönelik tehdit girişimleri için kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Irak ve Türkiye arasında önemli ihtilaf konularından biri de su anlaşmazlıklarıdır. Bu alanda anlaşmanın sağlanmasının suyun önemi ve de Ankara'nın barajlar inşa etme siyasetleri yüzünden daha zor olacağı söylenebilir.
Geçen hafta Amerika Hazine Bakanlığı, Türkiye Savunma Sanayi ve 4 Türk yetkilisini Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi aldığı için yaptırım listesini aldığını duyurdu. Yaptırım listesine alınan Türk yetkililer arasında Türkiye Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de yer alıyor.
Son aylarda Türkiye ile Amerika arasında tansiyon Rus S-400 füze savunma sisteminin alımı nedeniyle tırmanmıştır. Washington Ankara'dan S-400 füze savunma sistemini teslim almamasını isteyerek böyle yapması halinde Amerika'nın yaptırına maruz kalacağı uyarısında bulunmuştu. Ancak Ankara, Washington uyarı ve tehditlerine rağmen Rusya ile askeri işbirliğini sürdürme kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu bağlamda yaptığı açıklamada S-400 füze savunma sistemini aldığı için Türkiye'nin Amerika'nın yaptırımlarına uğramasının Washington'un askeri teknik işbirliği alanında prestijini arttırmayacağını vurguladı. Rusya ile Türkiye arasında S-400 füze savunma sisteminin alımına ilişkin anlaşma 2017 yılında imzalandı ve Ocak 2019'dan itibaren Türkiye'ye S-400'lerin sevkiyatı başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere üst düzey Türk yetkilileri defalarca Ankara'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamak için belirlediği silahları alma konusunda bağımsızca hareket etme hakkına sahip olduğunu, S-400 sisteminin alımının Amerika'nın F-35 savaş uçağının alımıyla hiçbir çelişen yanı olmadığı belirtilmiştir.
Ancak Amerikan Kongresi S-400 kararı için Türkiye'nin cezalandırılması peşinde olup defalarca Trump yönetiminden Katsa yasası uyarınca Ankara'ya karşı yaptırım uygulamasını istemişti. Amerika ile Türkiye ilişkileri son senelerde inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Ankara, Trump döneminde iki ülkenin münasebetlerinin iyileşeceğini temenni ediyordu. Ancak S-400 savunma sisteminin alımı, Amerika'nın Türkiye F-35 savaş uçağını satmaması ve bugün de Türkiye savunma sanayi ve üst düzey Türk yetkililerine yönelik yaptırımı gibi meseleler yüzünden iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar büyümüştür. Buna ilaveten Trump yönetimi, Türkiye ile Kıbrıs ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarını arama çıkarma faaliyetleri konusunda Avrupa Birliği üyesi olan bu iki ülkenin yanını tutup Avrupa ile birlikte Ankara'ya karşı pozisyon sergilemiştir. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım ortalarına doğru yaptığı açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki eylemlerini eleştirerek Ankara'nın yeni faaliyetlerinin oldukça agresif olduğunu ifade etmişti.
Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım kararı, İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ankara'nın sert tepkisine yol açtı. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaklaşımları, Erdoğan yönetiminin ülkede ve bölgede eylemleri ve politikalarına açık şekilde karşıdır ve Ankara ile Washington arasında yeni gerilimlere yol açmıştır. Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden'in Erdoğan'ın politikalarına karşı olumsuz tutumuna göre Ankara ile Washington arasında Biden döneminde gerilim ve anlaşmazlıkların daha da tırmanacağı düşünülüyor. Buna rağmen Ankara Washington ile yeni dönemde ilişkilerinin iyileşmesini temenni ediyor. Konuyla ilgili siyasi meseleler uzmanı Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye son dönemlerde tabii hem politik olarak biraz rotasını değiştirdi, biraz daha çok Asya hattına doğru yönelmeye başladı Suriye'deki savaşla birlikte. Bu doğal olarak NATO ve Amerika'da ya da Amerikan dışında da Avrupa Birliği içerisindeki bazı ülkelerde ciddi bir rahatsızlık yarattı. Doğal olarak Türkiye'yi tekrar kontrol altında tutabilmek için Amerika ticari ilişkileri biraz daha gerekçelendirerek bunu negatif veya pozitif durumlarını ele almaya çalışıyor. Türkiye'yi çünkü açıkçası şunu söylüyor, sen eğer ticari ilişkilerde NATO üyesi olmana rağmen başka bir yerde başka bir ticaret işbirliği gerçekleştirirsen biz de güçlü devletiz. Bunun üzerinde senin üzerinden bir tahakküm oluşturacağız. Yani bir otorite oluşturacağız ve otoritenin içerisinde de yaptırımlarımız olacak. Yani şunu yapıyor Amerika, o sopayı her zaman elinde tutmaya çalışıyor. Yani koz olarak elinde tutmaya çalışıyor. Sadece Türkiye ile değil tabii. Ona bugüne kadar politikada, siyaseten, ticareten biat etmiş bütün ülkelere aslında bunu yapmaya çalışıyor. Özellikle de daha Orta Doğu'daki bazı ülkelere. Mesela dikkat edin, İran yıllardır Amerika'nın politikalarına, ticari ilişkilerine biat etmediği için ilişkiler Amerika ile İran devleti arasındaki ilişkiler bu kadar kaos durumu yaşıyor. Türkiye bugüne kadar Amerika'yı ya da Amerika'nın politikalarına, ticaretine ters düşebilecek hiçbir şey yapmadı. Bugün yavaş yavaş bir takım yönelmesini, siyasetten yönelmesini falan başka bir yöne çektikten sonra Amerika artık ciddi bir şekilde yaptırımı koz olarak kullanıyor. Tabii bunun mevcudiyetinde sadece siyasal, sadece ticari ilişkiler, politikadan Türkiye'nin başka bir yerden S-400'leri Rusya'dan almasıyla ilgili değil. Son dönemlerde yaklaşık 10 yıldır Türkiye ile ABD yani Amerika arasında siyasal olarak bir eksen problemi var ve bu eksen problemi doğal olarak bir süreci yaratıyor ve bu süreçte de ilişkilerde artık rotalar farklılaşmaya başladı. Yani çünkü Libya'da karşı karşıya geliyorlar, Suriye'de daha farklı düşünebiliyorlar. Mesela Azerbaycan, Ermenistan durumunda farklı duruma tekrardan siyasal politik olarak farklı düşünebiliyorlar. Ve bunlar bütün siyaseten ve politikanın dışında da bütün ticari hacimlerine falan dönüşebiliyor. Açıkçası bu süreç yani katsa yaptırımı biraz düşündürüyor. Türkiye üzerine şu anda ilk etapta etkisini oluşturur mu? Etkisini oluşturur mu bilmiyorum ama ileriki süreçlerde muhtemelen Eğer yeni yönetimle Türkiye bir takım eğer eksen tekrardan Amerika ile biz iyi ilişkiler içerisinde oluruz derse politikalarından başka bir manevra giderse belki bu ilişkilerde bir düzelme tekrar olabilir. Ama eğer olmazsa bu kat sayı yaptırımların içerisinde bizim dediğimiz 12 maddelik bir süreç devam eder.
Sayın İhsan Kaçar'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Ve son olarak geçen hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 2016 yılından bu yana Edirne Fethi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını açıkladı. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman kararı şöyle aktardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi olması gerektiği gibi Sayın Demirtaş ile ilgili ağır ve tarihi bir karar ile derhal tahliye kararı vermiştir. Bu kararla müvekkilimiz hakkındaki tüm suçlamalar boşa çıkmış, müvekkilin 4 yıldır siyasi sebeplere bağlı rehin tutulduğu gerçeği tescil edilmiştir.
Öte yandan geçen hafta silahlı terör örgütüne üye olmak ve 2 kez terör örgütü propagandası yapmak suç suçlarından hapse mahkum edilen eski HDP Hakkari Milletvekili Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yargılandı terör davasında silahlı terör örgütüne üye olmak ve 2 kez terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Eski HDP Hakkari Milletvekili Güven'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki terör yanlısı konuşmalarına ilişkin yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran dünyada hangi konumda? Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli konularda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz. Sohbetimizde size sunduğumuz veriler 2018 yılına aittir. Acaba İran dünya genelinde patlıcan üreten ülkelerin arasında 5. sırada yer aldığını biliyor muydunuz? İran İslam Cumhuriyeti dünya tarım ürünlerinin 3'te 1'ini üreten ülkelerin arasında ilk 10 sırada yer alıyor. Bu çerçevede dizi programımız boyunca bu ürünlerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi bugünkü bölümde İran'ın tarım ürünlerinden biri olan patlıcanı ele almak istiyoruz. Patlıcan, patlıcangillerin ailesindendir ve dünya genelinde çeşitli yemeklerin yapımında kullanılır.
Patlıcan çeşitli boylarda ve kırmızı, yeşil ve siyah gibi farklı renklerdedir. Ancak koyu mor renkli patlıcan en çok üretilen patlıcan çeşidi sayılır. Patlıcan yemeklere güzel ve hoş bir tat ve koku kazandırmanın yanı sıra sağlık için de faydalı bir besindir. Patlıcan çeşitli vitaminleri, mineralleri ve lif içeren, aynı zamanda kalori oranı düşük olan bir besin maddesi sayılır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun verilerine göre Çin yılda 32 milyon ton patlıcan üretimiyle dünyada birinci sırada yer alıyor. Çin'den sonra Hindistan ve Mısır yılda 12,5 milyon ton ve 1,2 milyon tonla sırasıyla ikinci ve üçüncüdür. Bu ülkelerden sonra Türkiye yılda 854 bin ton üretimiyle dördüncü sırada yer alırken İran'da yılda 677 bin ton patlıcan üretimiyle beşinci sırada bulunuyor. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Thank you.